Ayrım 14, sayfa 175. Bir koltuğa oturup arkama yaslandım ve pencereden bakarak vapurun tuzlu suda bıraktığı V şeklindeki izi seyretmeye başladım. Martılar yaşlı vapurun yanı sıra kanat çırpıyor, sanki onu yarışa davet edercesine çığlıklar atıyordu. Nihayet bu oyundan sıkılıp kanat çırparak uzaklaştılar. Ethan adayı seviyordu. Düzenli aralıklarla adaya, Ethan'ın anne ve babasına ait sahil kulübesine giderdik. Gerçi Eagle Limanı'na bakan bu dört yatak odalı eve, normal şartlarda kulübe demek hayli zordu. Evin lüks bir banyosu, bir yatak odası balkonu ve Ethan'ın sabahları bana krep pişirdiği bir şef mutfağı vardı. Fakat son zamanlarda Ethan oraya yalnız gider olmuştu. Kazadan sonra annem benimle ilgilenmek için yanımda kalırken Ethan 6 gününü o evde geçirmişti. Bu yüzden annem Ethan'ı hiç affetmemişti. Bense Ethan'ın yokluğundan dolayı ne kadar incinmiş olsam da bir şekilde onu anlıyordum. Acısını kendince yaşamaya ihtiyacı vardı. Eve tıraşsız bir yüz ve boş bakan ifadesiz gözlerle dönmüştüm. Siyah deri çantasındaki dizüstü bilgisayarımı çıkardım ve fişini koltuğun altındaki bir prize taktım. Daha önce Daniel Ray makalesi olarak kaydettiğim Word belgesi sadece bir başlıktan oluşuyordu. Birdlen kışı, 1933'ün kar fırtınasında kaybolan bir çocuğun öyküsü. Yanıp sönen imlece bir süre boş boş baktıktan sonra birkaç cümle yazdım. Ardından birkaç cümle daha ekledim. Vapurun adaya yaklaştığımızı haber veren düdüğü ötünceye kadar gurur duyacağım bir giriş paragrafı yazmıştım. Hikayenin kalanını da bitirebilecek miyim? Daniel Ray'e ne olduğunu öğrenebilecek miyim? İskeleden aşağı doğru yaptığım kısa bir yürüyüş sonrası teyzesinin 1963 model yeşil Volkswagen Beetle'ının içinden bana kol sallayan Emily'yi gördüm. "Vapura yetişmişsin," diye seslendi, motorun gürültüsünün bastırdığı bir sesle. Arabanın kapısını açıp çantamı ve dizüstü bilgisayarımı içeri koyduktan sonra bebek koltuğunda oturan ikizleri görmeyi umarak arka koltuğa baktım. "Jack ile birlikte evdeler," dedi Emily, sanki aklımı okumuş gibi. Al yanakları ve at kuyruğu yaptığı bir tutam sarı saçıyla mutlu görünüyordu. Parmağındaki yakutlarla süslü armut biçimindeki elmas, pencereden içeri süzülen güneşle parlıyordu. Emily bir keresinde bana bu yüzüğün hikayesini anlatmıştı. Yüzük, Jack'in büyük babasının uzun zaman önce sevdiği bir kadına aitti. Hikayenin ayrıntılarını tamamıyla hatırlamıyordum. Fakat bu yüzük yıllar öncesinden kalma bir aşkla doluydu. Bunu ona baktığınızda hissedebiliyordunuz. "Dün 20 aylık oldular," dedi Emily. "Buna inanabiliyor musun?" Mutluluğu sanki çıkmayan bir kalemle yazılmışçasına üzerinden okunuyordu. "Onları görmek için sabırsızlanıyorum," dedim. Bu doğruydu. Ama kendime karşı dürüst olacaksam aynı zamanda endişelendiğimi de kabul etmeliydim. Çünkü onların yaşamındaki her dönüm noktası benim kaybımın bir hatırlatıcısı olacaktı. "Affedersin Claire," dedi Emily aniden. "Bu yıl çok fazla şey yaşadığını biliyorum. Onların etrafında olmak senin için zor oluyor mu?" "Bebeklerin mi?" "Evet," dedi temkinli bir şekilde. "Nasıl bu kadar iyi dayandığını bilmiyorum. Ben olsam paramparça olurdum." Eski bir dosta yalan söylemenin manası yoktu. "Paramparçayım." "Ah Claire," dedi Emily. Kısılan gözlerinde acımın yansımasını görebiliyordum. "Çok üzgünüm. Senin için çok üzülüyorum. Dinle, eğer bebekleri görmek senin için çok zor olacaksa sadece söyle. Onları yeni doyurdum. O yüzden birlikte bir yerlere gidip öğle yemeği yiyebiliriz. Eve gitmek zorunda değiliz." Elimi Emily'nin koluna koyarak sıkıca sıktım. "Onları görmek istiyorum. Asıl görmemek beni üzer." "Biliyor musun, sen harikasın," dedi Emily arabayı vapur terminalinden çıkarırken. "Dostluk denen şey sende gerçekten var." "Ne demek istiyorsun?" "Bir yengem her zaman der ki çoğu insanın sandığının aksine gerçek arkadaş sen zor bir dönemden geçerken yanında koşan değildir," diyerek başını iki yana salladı. "Bunu herkes yapar. Yengeme göre gerçek arkadaş kendisi mutlu değilken senin mutlu olmanı sevinen, hatta mutluluğunu kutlayan kişidir." Emily minnettar bakışlarla bana baktı. "İşte o sensin Claire." "Teşekkürler Em," dedim gözlerim parlayarak. Emily bir an için bakışlarını yoldan çevirdi. "Söylediklerimde samimiyim." "Bahse varım ikizler kocaman olmuşlardır," diyerek pencereden bakmak için durakladım. Adanın yaprak dökmeyen yemyeşil ağaçları hızla gelip geçiyorlardı. Anne olmak nasıl bir şey? Emily direksiyonu biraz daha sıkı kavrayarak bir iç çekti. Aynı anda hem korkunç hem de harika bir şey ve yorucu. Dürüst olmam gerekirse doğumdan yaklaşık bir ay sonra onları içten içe geri göndermek istiyordum. Kıkırdadım. Yalan söylemiyorum Claire, dedi Emily. Jack'in odaya kucağında ağlayan bir bebekle girdiği ve diğerinin de beşiğinde ağladığı o geceyi asla unutamıyorum. Saat neredeyse sabahın ikisiydi. Ölesiye yorgundum. Yerimden doğrulup ayaklarımı yataktan sarkıttığımda tek düşünebildiğim hayatımın en büyük hatasını yapmış olduğumdu. Başını iki yana salladı. Ama o günleri atlattım. Alışma dönemini kastediyorum. Şimdi başka türlü bir hayatın hayal edemiyorum. Yengesinin evine giden dolambaçlı yola girerek bana gülümsedi. Jack'in harika bir baba olduğuna bahse girerim dedim. Bebeklerle arası harika diyerek onayladı Emily. Onlarla kumsalda yürüyüşe çıkıyor. Kocaman tekerlekleri olan şu ikili bebek arabalarından aldık. Bir yengen nasıl diye sordum. Kaç yaşında olduğundan emin değildim. 80'lerin sonu, hatta belki de 90'lı yaşlarındaydı. Fakat kesinlikle yaşlı kadın kalıbına uymuyordu. Emily'yi adada ilk ziyaret edişimde bana birer kadeh viski fondip yapmayı teklif etmişti. Emily bir iç çekti. İyi değil, dedi. Doktorlar kalbinin iyi durumda olmadığını söylüyor. Ona envai çeşit ilaç veriyorlar. Vaktinin çoğunu yatakta geçiriyor. Gün boyunca onunla ben ilgileniyorum. Geceleri de onunla ilgilenen bir hemşiremiz var. Başını iki yana salladı. Bir evde tıkılıp kalmaktan nefret ediyor. Dün öğleden sonra onu gizlice kumsala kaçmaya çalışırken yakaladım. Zavallı şey. O kadar çelimsiz ki az kalsın verandadan düşecekti. Bunu duyduğuma üzüldüm, dedim. Onun günden güne kötüye gittiğini görmek çok zor olmalı. Öyle, dedi Emily. Kulağa tuhaf gelebilir ama onun kontrolünde olmayan bir ev çok farklı hissettiriyor. Bir şeyler değişti, bunu hissedebiliyorum. Bu sana mantıklı geliyor mu? Ne demek istediğini anlıyorum. Yıllar önce büyük annem hastalandığında o eski evde farklı bir hale bürünmüştü, dedim. Sanki evin ruhu duvarlarından emilip yok olmuştu. Aynen öyle, diyerek bana katıldı Emily. Jack ve ben evlendikten hemen sonra onun yanına taşınmıştık. Bea çok ısrar etmişti. Önceleri bu düzenin yürümeyeceğinden endişe etsem de sonradan çok sevdik. Komik ama sanırım Bea'nin bize olduğu kadar bizim de ona ihtiyacımız vardı. Fakat Bea'nin sağlığı hızla kötüleşmeye başladı ve şimdi bu değişim beni korkutuyor. Artık sabahın altısında ortalıkta dolaşmıyor ya da pencereden bakıp deniz hakkında yorumlar yapmıyor. Verandada bir yığın gazete birikmiş çünkü artık okumuyor. Geçen gün buzdolabından ev yapımı son reçel kavanozunu çıkarırken ağladım. Onun belki de tattığım son ev yapımı reçel olabileceğini fark ettim. Bea hala burada. Evet, ama onu şimdiden özlemeye başladım. Emily için üzülmüştüm çünkü anlattıklarının nasıl bir üzüntü olduğunu biliyordum. Hangisi daha zor bilmiyorum, dedim. Birini aniden kaybetmek mi, yoksa onu yavaş yavaş günden güne kaybetmek mi? Emily elinin tersiyle yanağından süzülen bir damla gözyaşını sildi. Bea seni gördüğüne sevinecek, misafirleri çok sever. Eve yaklaştığımız sırada araba yavaşladı. Yol boyunca koyu kırmızı, açık mor, beyaz ve mercan rengi çiçekler açmış olan orman güllerine baktım. Yol eski, beyaz evin bulunduğu deniz kıyısına doğru kıvrıldı. Ev siyah panjurları ve görkemli sütunlarıyla oldukça görmüş geçirmişe benziyordu. Görmüş, geçirmiş ve biraz da mahzun. İşte geldik, dedi Emily arabanın kapısını açarak. Arabadan inip ön kapıya uzanan patikayı yürüdük. Kapıda çift kişilik boş bir bebek arabası duruyordu. Anne eve geldi, diye seslendi Emily neşeyle. İçeriden duyulan kıkırdamaların hemen ardından Jack kucağında pembe elbiseli iki melek yüzlüyle beliriverdi. Merhaba Jack, dedim gülümseyerek. Şu haline bir bak, sen doğuştan babasın. Emily sevgiyle Jack'in sırtını sıvazladı. Rahat yazabileyim diye her sabah bebeklerle birlikte kalkıyor. Sana söyledi mi, diye sordu Jack bana bakarak. Hayır dercesine başımı salladım. Neyi? İkinci romanını yazdı. Bu kış yayımlanacak. Gülümsedim. Bu harika Emily. Evet, dedi Emily pencereden denize bakarak. Bunu bu yere borçluyum. Bu adı sihirli. Kendimi hiç bu kadar yaratıcı hissetmemiştim. Her neyse, içeri gel. Fazla vaktin olmadığını biliyorum. O yüzden her saniyenin tadını çıkaralım. Oturma odasına geçtiğimizde Jack ikizleri üzerine oyuncaklar saçılmış bir battaniyeye oturttu. Çok güzeller, dedim. Nora tam bir fişek dedi Emily, ikizlerden daha iri olanını işaret ederek. Nora kardeşinin elindeki çıngırağı çekiştiriyordu. Daha şimdiden benimle tartışıyor. Güldüm. Senin küçük modelin, öyle mi? Emily başını olumlu anlamda salladı. Ondan çekeceğim var. Ama Evelyn, ona Evi diyoruz, bizim küçük ara bulucumuz. Hala aynı beşiği paylaşıyorlar. Ve Nora ağlayarak uyandığında Evi onun başını okşuyor. O dünyanın en tatlı şeyi. Çok sevimli diyerek Evie'ye başka bir oyuncak uzattım. Jack başıyla koridoru işaret etti. Neden onu Bee'nin yanına götürmüyorsun dedi Emily'ye. Genellikle bu saatlerde öğle uykusundan uyanmış oluyor. Evet dedi Emily. Bee seni gördüğüne çok sevinecektir. Başımı olumlu anlamda sallayarak ayağa kalktım ve Emily'nin peşinden koridorun sonundaki kapalı bir kapıya yürüdüm. Emily kapıyı hafifçe tıklatınca içeriden zayıf fakat cana yakın bir ses duyuldu. Girin. Bee beyaz bir gecelik giymişti. Yastıklarla desteklenmiş yatağında yatıyordu. Sağındaki bir masada bir yığın el sürülmemiş kitap ve dergi göze çarpıyordu. Dalgın bir şekilde açık pencereden dışarı bakıyor, usulca sahile vuran dalgaları seyrediyordu. ''Merhaba tatlım'' dedi Bee yatağında doğrularak. Rüzgarda dalgalanan perdeleri gören Emily koşarak pencereyi kapattı. ''Bee, dolmuş olmalısın'' diye azarladı onu. Sandalyenin üzerinden bir battaniye daha alıp onun üzerine örttü. ''Deniz havasını özledim'' dedi Bee. ''Onsuz yaşamaktansa donarak ölmeyi tercih ederim.'' ''Pekala'' dedi Emily termostatın ayarıyla oynayarak. ''Öyle olsun ama hiç değilse şu sıcaklığı biraz artıralım.'' Bee komodinin üzerindeki gözlüğüne uzandı. ''Ah, misafirin varmış.'' ''Evet'' dedi Emily. ''Eski dostum Claire'i hatırlıyorsun değil mi Bee?'' ''Tabii ki Claire'' dedi eliyle beni yanına çağırarak. ''Nasılsın tatlım?'' ''Olabildiğince iyiyim'' dedim. ''Ya sen?'' ''Eh'' diye yanıt verdi Bee muzip bir tavırla. ''Bütün gün bu kahrolası yataktan çıkmayan birinin olabildiğince iyiyim.'' Sesi kulağa zayıf ve halsiz geliyor olabilirdi. Ama neşesinin hala yerinde olduğunu görmek beni sevindirmişti. ''Sen de Emily gibi yazarsın değil mi tatlım?'' Başımı sallayarak onayladım. ''Evet öyleyim.'' Emily ve ben üniversitede tanıştık. O romanların büyülü dünyasını seçerken ben de haber odasının pürüzlü yollarına koyuldum. Bee gülümsedi. Ah hatırladım, bir gazetede yazıyordun. Evet dedim, Seattle Herald. Şu an ne üzerinde çalışıyorsun hayatım? Gazeteleri her gün baştan sona okurum. Kapının önünde gördüğüm birikmiş gazeteleri hatırladım. Şu an oldukça ilginç bir hikaye üzerinde çalışıyorum dedim. 1933'te kaybolan küçük bir çocuk hakkında Mayıs fırtınasının koptuğu gün. Bee şaşırmış görünüyordu. Uzun zamandır o fırtınayı düşünmemiştim dedi. Onu hatırlıyor musun? Anılara dalmış bir halde gülümsedi. Küçük bir kızdım. O zamanlar Batı Seattle'da yaşıyorduk. Annem bütün sabah karda oynamamıza izin vermişti. Sabahki aritmetik dersinden kaçmayı uman bir öğrenci için gerçekleşen bir rüyaydı. Hepimiz nasıl da şaşırmıştık. Mayıs ayında kar yağıyordu. Bu haftaki fırtına bana onu anımsattı. Küçük çocuğun adı neydi demiştin? Daniel dedim. Daniel Ray. Herhalde onu hatırlamazsın değil mi? Üzgünüm dedi Bee. Keşke hatırlasaydım. Düşünceli bir şekilde ellerini birbirine kenetledi. Ama eski bir arkadaşımla konuşmayı deneyebilirsin. Lillian Sharp. Seattle'da birlikte okula gittiğimiz zamanlar adı Lillian Winchester'dı. Ailelerimiz eski dosttu. Babası Seattle'ın en tanınmış avukatlarından biriydi ve pek çok ünlü davayı almıştı. Gençken Lil'in babasının işini çok sıkıcı bulduğunu hatırlıyorum. Bir yetişkin olduğunda ise babasının ona bıraktığı miras karşısında ağzı açık kalmıştı. Lil, babasının ölümünden sonra onun bütün dosyalarını topladı ve çoğunu Seattle'daki bir müzeye bağışladı. O zamana kadar babası olay yaratan birçok dava almıştı. Tabii çoğu unutulup gitti ama sanki hafızasını zorluyormuş gibi bir süre durakladı. Evet, kocasını vuran bir kadını temsil etmişti. O dava tüm Seattle'ın dilindeydi. Lillian ile konuşmalısın. Ufak bir ihtimal ama belki o kayıp çocuk hakkında bir şeyler biliyordur. Onunla konuşmak isterim dedim. Seattle'a döndüğümde onunla iletişime geçeceğim. Onu daha dün gördüm dedi Bee. Kafede gördüm. Esther'dan pek hoşlanmaz ama Evelyn... Emily bana bir bakış atarak yengesinin kolunu şefkatle okşadı. Bee, geçmişten bir şeyler hatırlıyor olmasın. Biz dün kafeye falan gitmedik. Bir önce şaşırmış, sonra da utanmış görünüyordu. "Ah evet," dedi. "Tabii, günler bazen birbirine karışıyor. Ben geçen yılı hatırlayabilirsem kendimi şanslı sayıyorum," diye araya girdim. Bir bana gülümseyerek elimi tuttu. "Bu yaptığın çok hoş." "Affedersin," dedim. "Hangi yaptığım?" "Geçmişte kalmış bir hikayeye böyle önem vermen çok hoş," dedi Bee. "Gençlerin çoğu bugüne ait olmayan hiçbir şeyle ilgilenmiyor." "Bu hikaye onu öğrenir öğrenmez beni etkisi altına aldı," dedim. "Bir anne ve küçük oğlu birbirlerinden ayrılıyorlar. Bunun peşini kovalamadan yapamazdım." Editörümün bu hikayeyi öldürdüğünü söylemeye dilim varmamıştı. Ayrıca benim için hala gayet canlıydı. Bee başını olumlu anlamda salladı. "Küçük çocuğu bulacaksın," dedi kendinden emin bir şekilde. "Umarım," diyerek ayağa kalktım. "İlacını aldın mı?" diye sordu Emily. Anaç bir tavırla Bee'nin başına dikilerek. Bee sırıtarak bana baktı. "İlaçlar yüzünden başımın etini yiyor." Emily gülümsedi. "Birinin o kalbi çalışır vaziyette tutması gerek." Bee bana "başının etini yiyen birinin olması güzel şey," diye fısıldadı. "Onsuz ne yapardım bilmiyorum doğrusu." "Pekala," dedi Emily güneşlikleri indirerek. "Dinlenme vakti. Ayrıca bir daha pencereleri açmak yok. Zatürre olacaksın." "Hoşça kal Claire," dedi Bee. Ardından yatağın diğer tarafına döndü. "Umarım yine ziyarete gelirsin. Hikayeni bekliyor olacağım." "Sana bir kopyasını gönderirim," diyerek koridora çıktım. Saat 6 vapurunu yakalayarak eve döndüm. Taksinin bıraktığı yerde beni Jean karşıladı. "Ethan'ı az önce kaçırdın," dedi. "Öyle mi?" "Bütün gün ondan haber almamıştım. Zaten almayı da beklemiyordum. Birbirimize kim besliyorduk? Eğer evliliğimiz bir felaketle sonuçlanacaksa sebebi kesinlikle bu olacaktı." "Evet," dedi Jean. "İki dirhem bir çekirdekti. Smoking giymişti. 10 dakika önce taksiye binip gitti." "Kocam smokinle nereye gidiyor olabilir? Hem de bensiz." Parmaklarımın arasından kayan kumlar gibi Ethan'ın ellerimden kayıp gittiğini fark ettim. "Buna bir son verebilirim. Onu bulup kollarımı alabilirim. Onu sevdiğimi söylerim. Bu saçmalığa sona erdirebiliriz." Geçmişin acı veren hatıraları zihnime sızmaya çalışsa da onları kovaladım. Uzlaşmak. Terapistimin en başından beri ısrarla söylediği şey buydu. Birimizin ilk adımı atması gerektiğini söylemişti. Birimiz diğerinin yakasından tutacak ve "bize bir bak, ölüyoruz, bunu düzeltebiliriz, biz birbirimizi seviyoruz," diye bağıracaktı. Aylardır bu ilk adımı atmayı düşünüyordum. Fakat ne zaman bir adım atmayı denesem, iki, bazen de üç adım geri gidiyorduk. Bu defa öyle olmayacaktı. Kendi kendime başımı sallayarak taksi şoförüne işaret ettim. "Bir dakika bekleyin, lütfen," diye bağırdıktan sonra başımı hızla Jean'e çevirdim. "Nereye gittiğini söyledi mi?" "Evet, Olimpik Otel'deki büyük bir etkinliğe." Jean sanki yuva yıkacak bir sırrı ifşa etmiş gibi gergin görünüyordu. "Ben, senin de ona katılacağını sanmıştım." "Teşekkürler Jean," dedim tekrar taksiye atlayarak. Ardından şoföre döndüm. "Beni Olimpik Otel'e götürebilir misiniz?" Taksi eski binaya yaklaşırken ellerimi gergin bir şekilde birbirine kenetledim. Binanın gösterişli cephesine ve süslü sütunlarına hayretle göz gezdirdim. Valeler birer arı gibi koşturuyor, anahtarları kaparak gelen arabaları hızla çok katlı otoparka çekiyorlardı. Birkaç adım ileride siyah, parlak bir Mercedes-Benz durdu. Zarif bir kadın, 10 santimetrelik topuklarıyla arabadan inerek sevgilisinin elini tuttu. Pullu elbisesi ışıklar altında parıldıyordu. Ayağımdaki yıpranmış gri, düz tabanlı ayakkabılarıma göz attım. Sağ ayakkabımın ucundaki siyah lekeyi silme zahmetinde bile bulunmamıştım. Nafile bir çabayla gömleğimin kırışıklıklarını düzeltmeye çalıştım. Çantamda bir ruj bulamayınca gergin bir şekilde parmaklarımla saçlarımı taradım. Sidon'a dönüş yolunda vapurun dış kısmında oturduğum için pişman olmuştum. Tuzlu rüzgar saçlarımı Arap saçına çevirmişti. Dağınık buklelerimi toplayarak bileğimdeki lastikle sıkıca tutturdum. Şoföre ondalar uzattıktan sonra taksiden indim. Kapıdaki siyah yağmurluklu görevlinin yanına yaklaştım. "Bu gece burada düzenlenen bir etkinlik var mı acaba?" diye sordum. Altın yaldızlı kapılardan içeriği görmeye çalışarak. Adam beni kuşkuyla süzdü. "Evet, sadece davetliler girebilir," diyerek birkaç adım ilerideki genç bir kızı işaret etti. Kız 25 yaşından daha büyük değildi ve elinde sıkıca tuttuğu bir liste vardı. "Liza ile konuşun," dedi görevli. "Listede adınız olabilir." Merhaba dedim Lisa'nın yanına giderek. Ben Claire Aldrich. Lisa listeye hızla göz gezdirdikten sonra yapmacık bir gülümsemeyle bana baktı. Üzgünüm dedi. Listede adınızı göremedim. Başımı iki yana salladım. Hayır hayır dedim. Etkinlik için gelmedim. Eşim içeride. Lisa kuşkulanmışa benziyordu. İçeri girmek için yaratıcı bir hikaye uyduruyor olma ihtimalimi de hesaba katmış gibiydi. Listede yoksanız listede yoksunuz demektir. Bakın dedim. Eşim şu an tam da o sırada Ethan'ı gördüm. Cam kapının ardındaki görüntü net olmasa da yakışıklı göründüğü gayet açıktı. Smokinler adeta Ethan için yapılmıştı. Tuttuğu şampanya kadehini dudaklarına götürdükten sonra başıyla salonun diğer tarafındaki birini selamlayarak el salladı. Ethan bir kalabalığı nasıl idare edeceğini biliyordu. Düğünümüzde masaların arasında nasıl rahat ve hevesli bir şekilde dolandığını hatırladım. Bense sonu gelmeyen iyi dileklerden ve mecburi kucaklaşmalardan yılmış bir halde ayaklarımı sürüyerek beceriksizce onu takip ediyordum. Sosyal endişe demişti terapistim. Çoğu insanda görülüyordu ama Ethan'da yoktu. Yukarıda asılı devasa kristal avize ve kadınların boynunu süsleyen mücevherlerle içerisi ışıl ışıldı. Ethan'ı işaret ettim ama kendimi Bayan Ethan Kensington gibi hissetmiyordum. Onun yerine yeniden 13 yaşına dönmüştüm. Leylek gibi uzun ve zayıftım. Üzerimde yırtık kot şortum ve renk değiştiren tişörtümle ortaokulumun arkasındaki pastel örgüye tek başıma burnumu dayamış basketbol oynayan popüler kızları izliyordum. Bu defa suskunluğumu bozdum. Gördünüz mü? Dedim. İşte eşim orada, Ethan Kensington. Lisa beni dikkatle inceledi. Sanki tek isteğimin bedava şampanya içmek ve açık büfe mantar dolması yemek olması büyük bir ihtimaldi. Bakın, dedi. Davetiyeniz yoksa içeri girmenize izin veremem. Ethan'ın kapıya doğru döndüğünü görünce yüreğim ferahladı. Beni görür görmez kapıya fırlayacak, ben de ona koşacaktım. Yüzünü ellerimin arasına alacak ve ona bu savaşı bitirmeye hazır olduğumu, yeniden denemek istediğimi söyleyecektim. Ethan boş şampanya kadehini bir garsonun tepsisine bırakarak iki yeni kadeh aldı. Giriş salonuna doğru yürürken gülümsüyordu. El salladım. Fakat kadının birinin Ethan'a doğru yürüyüp onu yanağından öpmesiyle birlikte kalbim bir anda paramparça oldu. Ethan ikinci şampanya kadehini kadına uzattı. O kadar yakındım ki kadehteki baloncukları görebiliyordum. Kadının kim olduğunu fark etmem birkaç saniyemi almıştı. İşte o an kalbime bir okun saplandığını hissettim. Cassandra. Onları birlikte görmek tüylerimi ürpertmişti. Gülümsüyorlardı. Kahkaha atıyorlardı. Cassandra cilveli bir şekilde Ethan'ın koluna dokundu. Bir yanım hızla kapıdan içeri dalmak ve kocamın koluna dokunan elini koparıp atmak istedi. Onun yerine elimi çantama atarak cep telefonumu çıkardım. Ethan'ın numarasını çevirip telefonu kulağıma dayadım. Telefonunu cebinden çıkarırken cam kapıların ardından onu izliyordum. Ekrana baktıktan sonra Cassandra'ya bir şeyler söyleyip kapıya doğru birkaç adım yürüdü. Beni görmesinden endişe ederek geriledim. Claire, sadece birkaç adım ileride duruyor olmasına rağmen sesi uzak ve yabancı geliyordu. Her şey yolunda mı? Cevap veremeyecek kadar uyuşmuştum. Sevdiğim adama söylemek istediklerimi, takside gelirken prova ettiğim bütün o cümleleri düşündüm. Ama fırsat verildiğinde tek yapabildiğim eskimiş ayakkabılarıma öylece baka kalmak olmuştu. Claire, orada mısın? Buradayım, dedim titrek bir sesle. Dudağımı ısırdım. Sesin iyi gelmiyor hayatım, dedi Ethan. Dinle, neden eve gelmiyorsun? Ben bir iş toplantısındayım. Erken ayrılabilirim. Pencereden içeri göz atarak Cassandra'nın ağzına bir ordövr atışını izledim. Ethan'a gülümsedikten sonra yakındaki bir tepsiden bir tane daha aldı. Affedersin, dedi Ethan. Bu gece dışarıda yiyorum. Tamam, dedim kendimi toparlayarak. Boş ver. Bölmek istememiştim. Kapatmak zorundayım. Ethan'ın yeniden Cassandra'nın yanına gidişini seyrettim. Cassandra neşe dolu bir ifadeyle bir şeyler anlattı. Ethan güldü. Sonra da kalabalığın arasına karışıp kayboldular. Affedersiniz, dedi görevli kız. Hem tatlı hem de son derece sinirli bir sesle. Davetli misafirler için bu girişi boş tutmalıyız. Tabii, dedim sesimdeki hayal kırıklığını gizlemeye çalışmaksızın. Zaten ben de gidiyordum.